Ayrım 9. 3. Bölüm. 13. Kısım. Faber titreyerek bir ağaca yaslandı ve kustu. Sonra 5 ölüyü gömüp gömmemeyi düşündü. Cesetleri gömmek için en azından 30 ya da 60 dakika harcaması gerekirdi. Bu onları ne kadar iyi gizleyebilip gizleyememesine bağlıydı. Bu arada yakalanma olasılığı da vardı. Cesetlerin bulunmasını geciktirmekle kazanacağı değerli saatler düşünülürse bu tehlikeyi göze almalıydı. Bu 5 kişinin yokluğu kısa zamanda hissedilmeye başlanacaktı. Saat 9 sıralarında arama başlardı herhalde. Eğer bu 5 kişi her zaman yaptıkları gibi belirli devriye yolundan hareket etmişlerse nereye gittikleri biliniyor sayılırdı. Aramaya çıkanların yapacağı ilk iş bu taraflara birini yollamak olacaktı. Eğer cesetler olduğu gibi kalırsa gelen kişi bunları hemen görür ve dünyayı ayağa kaldırırdı. Eğer bulamazsa geniş çapta bir aramaya girişirlerdi. Cesetleri bulmaları da bir gün alırdı. O zamana kadar Faber da çoktan Londra'ya varmış olurdu. Arkadaşlarını aramaya çıkanların bir katili aradıklarını anlamalarından önce onun Londra'ya varması çok önemliydi. Bu yüzden ölüleri gömmek için harcayacağı bir saati gözden çıkardı. Yaşlı yüzbaşıyı sırtına vurarak karşı kıyıya geçti. Onu hiçbir töreni gereksinmeden bir çalılığın arkasına atıverdi. Teknedeki iki cesedi de yüzbaşınınkinin üzerine fırlattı. Sonra bunu Watson'la onbaşının cesetlerine ekledi. Küreği yoktu, büyükçe bir mezar kazması gerekiyordu. Ormanın biraz içlerine doğru bir yerde yumuşak bir toprak parçası bulmuştu. Burada çukur açması kolay olacaktı. Teknenin küçük mutfağından bir tava alarak çalışmaya başladı. Toprağın üstü hemen hemen bir metre kalınlığında kurumuş yapraklarla örtülüydü. Kazmak kolaydı. Ama killi toprağa gelince iş güçleşti. Yarım saatte ancak yarım metre kadar derinleştirebildi çukuru. Bu kadarı yeterdi. Cesetleri teker teker taşıyarak çukura attı. Sonra kendi kanlı ve çamurlu giysilerini çıkarıp hepsinin üstüne koydu. Mezarın üzerine bir parça toprak ve çalı çırpıyla kapadı. İlk arama için bu kadarı yeterliydi. Watson'ın hayat kanının aktığı yeri ayağıyla sildi. Teknenin içi de kanlanmıştı. Faber bir bez bularak her yeri tertemiz etti. Sonra temiz giysilerini giyip yola çıktı. Ne balık tutuyor ne de kuşları gözlüyordu artık. Kimliğini gizleyecek bu tür işlere zaman yoktu. Aksine yelkenleri asılarak mezarla arasına elinden geldiğince büyük bir uzaklık koymaya çalışıyordu. Bir yandan da araba çalmanın mı yoksa trene binmenin mi daha doğru olacağını düşünüyordu. Eğer çalınacak bir araba bulabilirse araba daha hızlıydı. Ama kaybolan muhafız birliği askerleriyle ilişkisi düşünülmeden hırsız hemen aranmaya başlardı. Daha güvenlikli olmasına karşın bir tren istasyonu bulmak çok zaman alırdı. Dikkatli davranırsa günün büyük bir bölümünü kuşku çekmeden geçirebilirdi. Tekneyi ne yapacağını düşündü. Batırması en ideal yoldu ama bunu yaparken gören olabilirdi. Öte yandan tekneyi bir yerdeki bir iskeleye bırakırsa ya da kanalın kıyısına demirlese o zaman da polis tarafından bulunur, nereye gittiği hemen anlaşılırdı. Bu fikirden vazgeçti. Ne yazık ki nerede olduğunu bilmiyordu. Elindeki İngiltere'nin su yollarını gösteren haritada her köprü, kanal, havuz vardı da demir yolları belirtilmemişti. Yarım düzine kadar köye yaya olarak bir ya da iki saatlik uzaklıkta olduğunu tahmin ediyordu. Ama köy olması demek orada tren istasyonu da bulmak anlamına gelmiyordu. Sonunda talihi iki sorunu birden çözdü. Kanal bir demiryolu köprüsünün altından geçiyordu. Pusulasını, kameradaki filmi, cüzdanını ve şişini aldı. Diğer eşyaları tekneyle birlikte suların dibini boylayabilirdi. Kanalın iki yanı ağaçlıklarla gölgeliydi. Yakında bir karayolu görünmüyordu. Faber yelkeni sarıp direği güverteye uzattı. Teknenin tıkacını açıp ipi bırakmadan kıyıya atladı. Tekne yavaş yavaş suyla dolarak köprünün altına doğru sürüklendi. Faber tekne köprünün tam kemeri altında suya gömülsün diye ipi asılıyordu. Önce teknenin kıç tarafı suya baktı, onu burnu ve kamera izledi. Kanalın suyu kameranın üzerine kapandı. Suyun üzerine birkaç hava kabarcığı yükseldi, sonra her şey duruldu. Faber ipi de suya attı. Teknenin dış çizgilerini köprünün suya düşen gölgesi gizliyordu. Demir yolu kuzeydoğu güneybatı yönünde uzanıyordu. Faber demir yolu setinin üzerine çıkıp güneybatı yönünde bulunan Londra'ya doğru yürümeye başladı. İki hatlı bir demir yoluydu bu. Buradan seyrek tren geçerdi ama bunlar hep istasyonda kesinlikle dururlardı. Tan lekeli giysilerini ölülerle birlikte gömdüğünde kruvaze blazer ceketle kalın flanel pantolonunu giymişti. Güneş giderek daha da yakıcı oluyordu. Ceketini çıkarıp omuzuna attı. Bir ara bir trenin sesi duyuldu. Faber hemen kendini bir çalılığın arkasına atarak tren geçinceye kadar bekledi. Yürümek daha güvenlikli olacaktı. Faber 10 mil kadar yürüdükten sonra ileride bir istasyon gördü. İstasyon yarım mil kadar ilerideydi. Yalnızca peron yüksekliği, makas işaretleri görünüyordu. Demir yolundan ayrılarak kırlara daldı. Ağaçların kıyısından uzaklaşmamaya çalışıyordu. Sonunda yola çıktı. 5 dakika sonra köye girmişti bile. Ama köyün adının ne olduğunu yazan bir levha yoktu. Bir postane, bir tahıl ambarı, bir de The Bull adında bir meyhane vardı. Çocuk arabası süren bir kadın ona dostça günaydın dedi. Küçük istasyon ilkbahar güneşinde tatlı bir uykuya yatmış gibiydi. Faber istasyona girdi. İlan tahtasına bir tren tarifesi yapıştırılmıştı. Faber bunun önünde durdu. Küçük bilet gişesinin penceresinden bir ses duyuldu.
Yerinizde olsam o tarifeye aldırış bile etmezdim. Tarife Forsti Zaga'dan sonra yazılmış en büyük masal.
Faber tarifinin geçersiz olduğunu düşünmüştü ama asıl amacı buradan Londra'ya giden bir trenin olup olmadığıydı. Vardı, Liverpool caddesine gidecek trenin buradan ne zaman geçeceğini biliyor musunuz diye sordu. Memur alay eder gibi güldü.
Bugün herhangi bir saatte geçebilir, tabii şansınız varsa.
Ben yine de bir bilet alayım, bir kişilik lütfen.
5,5 şilin.
Dediklerine göre İtalya'da trenler çok dakikmiş dedi memur.
Artık değil.
Memur ona sinirli sinirli bakarak,
''İsterseniz treni meyhanede bekleyebilirsiniz.'' dedi. ''Geldiği zaman sesini duyarsınız ya da ben sizi çağırırım.''
Faber daha çok kişinin yüzünü görmesini istemiyordu.
''Hayır teşekkürler.'' dedi. ''Param cebimde kalsın.''
Biletini alıp perona çıktı. Birkaç dakika sonra memur peşinden geldi. Güneş de onun yanına oturdu.
''Aceleniz mi var?'' diye sordu.
Faber başını hayır anlamında salladı.
''Bugünü defterden sildim.'' Geç kalktım sabah. Patronla kavga ettim. Sonra yolda beni alan kamyon bozuldu. Anlayacağın her şey ters gitti. Evet, bazen aksilikler birbirini izler dedi memur. Saatine baktı. Sabah treni tam zamanında geçti buradan. Zamanında giden zamanında döner derler. Belki de bu kez talihin yolunda gider.
Gerçekten de gitti. Tren 20 dakika sonra geldi. Çiftçiler, aileler, askerler, iş adamlarıyla tıka basa doluydu. Faber yerde pencere yakınında bir yer bulup oturdu. Tren sallanarak giderken yere atılmış 2 günlük bir gazeteyi alarak kalemini çıkardı. Bilmecesini çözmeye koyuldu. İngilizce bulmaca çözme yeteneğiyle övünüyordu. Bulmaca çözmek bir yabancı dildeki ustalığın sınavı gibiydi. Bir süre trenin tek düze sallantısı Faber'ı uyuttu. Bir düş görmeye başladı. Derin bir uykuya dalmıştı, yüzü terden pırıl pırıl parlıyordu. Yüzünde tedirgin bir anlam belirmişti. Çok sık gördüğü Londra'ya gelişinin düşüydü bu. İngiltere'ye Fransa yoluyla bir Belçika pasaportu kullanarak girmişti. Adı Jean Van Gelder'di ve Philips fabrikasının temsilcisiydi. Gümrükte bavulu aranırsa ortaya çıkacak radyo için bir bahaneydi bu. O sırada İngilizcesi kusursuz ama akıcı değildi. Gümrükten kolayca geçmişti. Ne de olsa dost bir ülkedendi. Londra'ya giden trene binmişti. O günlerde trenler pek kalabalık olmaz, hatta restoranında yemek bile yenirdi. Faber'da Rosto ve Yorkshire pudingi yemiş, ikisi de hoşuna gitmişti. Avrupa'nın siyasi durumu hakkında Cardiff'li bir öğrenciyle konuşmuştu. Tren Waterloo'da duruncaya kadar düş gerçeğin ta kendisiydi. Ondan sonra da bir karabasana dönüşüyordu. Sorun bilet turnikesinde başlıyordu. Bütün düşlerde olduğu gibi bunda da acayip bir mantıksızlık vardı. Kuşku uyandıran şey sahte pasaportu değil, kusursuzcasına yasal tren bileti oluyordu. Bilet kontrol memuru bu bir abwehr bileti diyordu.
Hayır değil diyordu Faber gülünçlenecek kadar koyu bir Alman şivesiyle. O zarif güzel İngilizcesine de ne oluyordu? Doğru dürüst İngilizce konuşamıyordu. Dover Gekuft'undan aldım bunu.
Tanrı cezasını versin, baltayı taşa vuruyordu böyle. Miğferi, kıyafetiyle Londralı bir polis oluveren bilet kontrol memuru, onun birden Almanca konuşmasını duymazlıktan gelerek gülümsüyor.
Klamottenize bir baksam iyi olur efendim diyordu. İstasyon kalabalıktı. Faber kalabalığın arasına karışırsa kaçabileceğini düşünüyordu. Valizini bırakıp kalabalığın arasına dalıyordu. Sonra birden pantolonunu trende bıraktığını, çoraplarında gamalı haç işareti olduğunu fark ediyordu. Halkın nazi çoraplı pantolonsuz birinin koştuğunu fark etmelerinden önce ilk mağazadan pantolon alması gerektiğini düşünüyordu. Sonra kalabalığın içinden biri "Yüzünüzü daha önce de gördüm" diyordu. Çelme takıyordu ona. Faber yere düşüyordu. Bu düşüşle Faber trende uyuyakaldığı yerde uyandı. Gözlerini kırpıştırıp esnedi, çevresine bakındı. Başı ağrıyordu. Bir an gördüklerinin yalnızca bir düş olduğunu anlayarak rahatladı. Sonra simgenin gülünçlüğüyle eğlenmekten kendini alamadı. Gamalı haçlı çoraplar, Tanrı aşkına. İşçi tulumu giymiş yanındaki adam, "İyi uyudunuz" dedi. Faber başını kaldırıp adama dik dik baktı. Hep uykusunda konuşup kendini ele vermekten korkardı. "Kötü bir düş gördüm" dedi. İşçi bir şey söylemedi. Hava kararıyordu. Uzun bir süre uyumuş olmalıydı. Vagonun lambası yandı. Maviye boyanmış tek bir ampuldü bu. Birisi karartma perdesini kapadı. Yolcuların yüzleri solgun, çizgileri belirsiz oval biçimler aldı. İşçi yeniden konuşmaya başlamıştı. "Heyecanlı olayı kaçırdınız" dedi. Faber'ın kaşları çatıldı. "Ne oldu?" "Polis kontrol yaptıysa kendisinin uyumuş olması olanaksızdı. Şu Amerikan trenlerinden biri yanımızdan geçti. Saatte 10 mil yapıyordu. Lokomotifi bir zenci sürüyor, durmadan düdük çalıyordu. Makinenin önüne de yoldaki engelleri söküp atsın diye bir araç takmışlardı. Lokomotif mahmuzu denilen şeyden." Faber gülümseyerek tekrar biraz önce gördüğü düşe döndü. Aslında Londra'ya kazasız belasız girmişti. Yine Belçika pasaportunu kullanarak bir otele yerleşmişti. Bir hafta içinde çevredeki birçok kilise mezarlığını dolaşmış, buralardan kendi yaşına uygun kişilerin adlarını almış, bu adlara nüfus kağıdı çıkartabilmek için değişik yerlerden müracaatta bulunmuştu. Sonra bir pansiyona yerleşmiş, var olmayan bir Manchester firmasından bonservis göstererek mütevazi bir işe girmişti. Savaştan önce Highgate'de seçim kütüğüne bile kaydolmuş muhafazakarlara oy vermişti. Sonra yiyecek karneleri dağıtılmaya başlanmıştı. Karneler ev sahipleri vasıtasıyla belirli gecelerde veriliyordu. Faber tuttuğu 3 evde belirli gecelerde kalarak 3 tane yiyecek karnesi aldı. Sonra Belçika pasaportunu yaktı. Bir pasaporta gereksinmesi olduğunda nasılsa 3 İngiliz pasaportu alacak durumdaydı. Tren durdu. Dışarıdaki gürültüden yolcular Londra'ya geldiklerini anlamışlardı. Faber trenden indiğinde ne kadar aç ve susuz olduğunu fark etti. Son yemeği önceki gün yemişti. Bilet kontrol turnikesinden geçip istasyon büfesini buldu. Burası çoğunluğu asker, tıklım tıklım doluydu. Masalarda uyuyor ya da uyumaya çalışıyorlardı. Faber peynirli bir sandviçle bir fincan çay istedi. Tezgahın gerisindeki kadın, "Yalnızca askerlere yiyecek veriyorum" dedi. "O halde yalnızca çay verin. Fincanınız var mı?" Faber şaşırmıştı. "Hayır, yok." "E bizim de yok." Faber oradan tiksintiyle uzaklaştı. Yemek yemek için Great Central Otel'e gitmeyi geçirdi aklından. Ama zaman alacaktı bu. Bir meyhane bulup 2 bardak bira içip balık tava ve kızarmış patates satan yerden bir külah kızarmış patates alarak kaldırımın üzerinde durup yedi. Karnı doymuştu. Şimdi sıra filmleri banyo edebileceği bir fotoğrafçı bulmaya gelmişti. Yanmış, işe yaramaz bir film rulosuyla Almanya'da dönmeye kalkışmazdı. Resimlerin iyi çıkmış olduğundan emin olması şarttı. Yararlanacağı fotoğrafçı dükkanının da serbest çalışan özel kişiye ait bir yer olmalıydı. Liverpool Caddesi istasyonunun bulunduğu Doğu Londra yakasında böyle bir yer bulmanın olasılığı yoktu. Bloomsbury'ye gitmeye karar verdi. Ay ışığıyla aydınlanan sokaklarda kimsecikler yoktu. Şu ana kadar siren sesleri de duyulmamıştı. 2 askeri polis onu durdurup kimlik kartı sordular. Faber sarhoş numarası yapıyordu. Askerler gecenin bu vaktinde sokakta ne yaptığını sormadılar. Aradığı dükkanı Southampton Row'un kuzey ucunda buldu. Vitrininde bir Kodak tabelası duruyordu. Üstelik dükkan açıktı da Faber girdi. Tezgahın arkasında kamburu çıkmış, saçları dökülmüş, gözlüklü, beyaz gömlek giymiş biri vardı. "Adam, doktorların reçetelerini hazırlamak için açığız" dedi sinirli sinirli. "Ben zaten fotoğraf tab edip etmediğinizi öğrenmek için uğradım." "Ediyoruz, yarın gelirseniz."
"Fotoğrafları burada mı banyo ediyorsunuz? Acelem var da."
"Evet, eğer yarın gelirseniz." Resimleri aynı gün alabilir miyim? Kardeşim askerden izinli geldi de giderken resimleri almak istiyor.
En az 24 saatte verebiliriz. Yarın gelin.
Peki, teşekkür ederim diyerek Faber dışarı çıktı. Bu arada kapıdaki levhadan dükkanın 10 dakika sonra kapanacağını da anlamıştı. Karşıya geçerek bir kapının karanlığına sığınıp beklemeye başladı.
Tam 10 dakika sonra adam dışarı çıkıp dükkanın kapısını kilitledi. Yoldan aşağı doğru yürüdü.
Faber aksi yöne giderek iki köşe döndü, dükkana paralel yola girdi. Dükkana arkadan girilecek bir çare yok gibiydi.
Faber önden girmek istemiyordu.
Devriye gezen polis o daha içerideyken kırılmış kapı kilidini fark edebilirdi. Sokağın arkası evlerin sırt sırta veremeyeceği kadar genişti. Bu boşluk kesinlikle olmalıydı. Üzerindeki tabeladan yakındaki bir kolejin yurdu olduğunu anladığı büyük eski bir evin önüne geldi. İçeri girdi, yemekhaneden geçti, masalardan birinde bir kız oturmuş kahvesini yudumlayarak kitap okuyordu.
Faber karartma kontrolü dedi. Kız başını sallamakla yetindi.
Faber arka kapıdan çıktı.
Faber arka avludan çöp tenekelerine çarparak geçip dar bir sokağa açılan kapıya geldi. Bir saniye sonra dükkanın arkasındaydı. Bu girişin hiç kullanılmadığı belliydi. Eski araba lastiklerinin atılmış bir yatağın üzerinden yürüdü. Çürümüş tahta zorluk çıkarmadı. Faber içeri girmişti. Karanlık odayı bulup girdi. Elektrik düğmesine basarak tavandaki kırmızı solgun ışığı yaktı. Odada gereksindiği her tür malzeme vardı. Ustalıkla çabuk çabuk çalışmaya başladı. Negatifler kusursuzdu.
Faber bunların kurumasını bekledi. Sonra agrandisöre yerleştirerek 10x8 büyüklüğünde baskılarını yaptı. Banyoda görüntüler yavaş yavaş ortaya çıkarken o heyecanlanıyordu.
Tanrım, iyi bir iş başarmıştı.
Şimdi verilmesi gereken büyük bir karar vardı. Bütün gün bunu düşünmüştü. Şimdi resimler çıktığına göre kesin bir karar vermesi gerekti.
Ya bunları Almanya'ya gönderemezse?
Çıkacağı yolculuk çok tehlikeliydi. Seyahat kısıtlamalarına, sahil güvenlik önlemlerine karşın randevuya ulaşma konusundaki yeteneğine güveniyordu.
Ama U-Boat'un orada olup olmayacağını garanti edemezdi ki. Olsa bile Kuzey Denizi'ni aşıp geri dönebilir miydi? Hiçbir şey garanti değildi. Kendisi de buradan çıktığında bir otobüsün altında kalıp pekala ölebilirdi.
Savaşın en büyük sırrını keşfettikten sonra ölmek ve bu sırrı beraberinde mezara götürmek düşüncesi bile dehşet vericiydi. Elindeki resimlerin Abwehr'e ulaşması için ikinci bir yol denemesi gerekiyordu. Yani Hamburg'a mektup yazacaktı. İngiltere ile Almanya arasında posta servisi yoktu elbette. Mektubun tarafsız bir ülkeden yollanması şarttı. Yine de bütün mektuplar sansürden geçiyordu. Şifreyle yazabilirdi mektubu ama hiçbir sonuç sağlamazdı. Resimleri yollamalıydı. Resimler olmadan hiçbir şey kanıtlayamazdı. Hamburg'dakileri kesinlikle inandırması şarttı. Eski olmasına karşın mektupla resimleri yollayabileceği bir çare vardı. Londra'daki Portekiz elçiliğinde siyasi nedenlerden ötürü Almanya'yı tutan, iyi rüşvet verildiği için de Lizbon'daki Alman elçiliğine diplomatik kurye ile mektupları ileten biri vardı. 1939'un başlarından beri vardı bu yol ama Faber Canaris'in isteği üzerine salt denemek için bu yolu bir kez kullanmış sonra hiç ilgilenmemişti.
Evet, Portekiz elçiliğinden yararlanacaktı.
Faber kendini mantıksız bir biçimde sinirli hissediyordu. Ne konuda olursa olsun başkalarına güvenmekten nefret eder, kendi işini kendisi yapmak isterdi. Bu yol artık açık olmayabilir ya da güvenliğini yitirmiş bulunabilirdi. O zaman İngilizler Faber'ın sırlarını keşfettiğini anlarlardı. Casusluğun temel kurallarından biri de karşı tarafın hangi sırlarının öğrenildiğini bilmemesiydi. Öğrenildiğini anladığı takdirde her şey sıfıra inerdi. İngilizler sırlarının öğrenildiğini anlasalar ne yaparlardı?
Fransa'yı zapt etme sorunu henüz çözülmemişti ki.
Faber artık kararını vermişti. Portekiz elçiliğinden yararlanmaktan başka çare yoktu. İç güdülerinin onca olumsuzluğuna karşın bir mektup yazmaya oturdu.
14. Kısım. Frederick Blocks kentin dış mahallelerinde tatsız bir gün geçirmişti. Üzüntü kaygı içindeki 5 ev kadını yöre karakoluna başvurarak kocalarının henüz eve dönmediklerini söylemişlerdi. Uslamlama yapmaktan bir sonuç çıkarmaktan aciz taşralı komiser bölge muhafız birliğinden bir devriye kolunun toptan kaybolduğuna karar vermişti. Yollarını kaybetmişlerdi herhalde. Zaten hepsi de sağır, bunak ya da deliydiler. Olmasalar askere alınırlardı.
Yine de sorumluluğu üzerinden atmak için durumu merkeze haber verdi. Haber alan operasyon bölümündeki çavuş kaybolanların oldukça hassas askeri bir bölgeden olduklarını kavrayıp hemen üstüne bildirdi. O da Scotland Yard'a haber verdi. Scotland Yard özel bürodan birini yolladı. MI5'ten Blocks'u. Özel bürodan gelen memur Stockwell cinayetinin araştırmasını yapan Harris'ti. Trende karşılaştıkları Harris ile Blocks, Harris bir pazar yemeğine Blocks'u yine davet etti. Blocks da pazar günleri çalıştığını söyledi. Trenden inince birer bisiklet kiralayıp kanal boyundaki arama ekibine katıldılar. Ekibe bir demir yolu köprüsünün altında ulaştılar. Harris ne buldunuz diye sordu, cesetleri mi? Hayır dedi polis, bir tekne var burada, siz kimsiniz? Blocks ile Harris kendilerini tanıttılar. Soyunmuş, iç çamaşırlarıyla kalmış bir polis tekneyi incelemek için dalmak üzereydi. Daldı, elinde bir tıpayla çıktı. Blocks Harris'e baktı. Kasıtlı mı batırılmış? Öyle görünüyor. Harris dalgıca döndü. Dikkatinizi çeken başka bir şey oldu mu? Batalı uzun bir zaman olmamış, iyi durumda. Direkt kırılmamış, yerinden çıkarılmış. Harris suyun altında bir dakika kaldınız ama gözlemleriniz iyi dedi. Dalgıç hafta sonlarında hep dalış yaparım dedi. Harris ile Blocks bisikletine binip yollarına devam ettiler. Ana arama ekibine katıldıklarında cesetler bulunmuştu. Sorumlu üniformalı müfettiş hepsi de öldürülmüş dedi. Yüzbaşı Lancome, onbaşı Lee, Er Watson, Dayton ve Forbes. Dayton'un boynu kırılmış, diğerleri bıçağa benzer bir şeyle öldürülmüşler. Lancome'ın cesedi bir süre suda kalmış. Hepsi de alelacele kazılmış bir çukurda bulundu. Korkunç bir cinayet. Harris sırayla dizilmiş cesetlere baktı. Aynı bıçak izlerini başka yerde de gördüm Fred dedi. Blocks daha yakından baktı. Tanrım, onun işi bu. Harris başını salladı, şiş. Müfettiş başını hayretle sallayarak, cinayeti kimin işlediğini biliyor musunuz? Tahmin edebiliyoruz dedi Harris, daha önce de iki kişiyi öldürdü. Eğer aynı kişi ise kim olduğunu biliyor ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Müfettişin bakışları kısıldı. Bu konuda bilmem gereken başka şeyler var mı? Şefiniz gelinceye kadar, bizimle görüşünceye kadar dilinizi tutun. Anladım. Blocks, başka bir şey buldunuz mu diye sordu. Bölgeyi hala arıyoruz ama henüz başka bir şey bulamadık. Mezarda bir takım giysiler de var. Polis parmağıyla işaret etti. Blocks giyeceklere yavaşça dokundu. Siyah pantolon, siyah kazak, kısa siyah bir deri ceket, Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotlarının giydiği türden. Bunlar gece çalışmalarında giyilen şeyler dedi Harris. Blocks uzun boylu, güçlü kuvvetli birine göre diye ekledi. Adamınızın boyu ne kadar? 1.80'in üstünde. Müfettiş tekneyi bulanlarla konuştunuz mu diye sordu. Evet, Blocks kaşlarını çattı. En yakın kanal havuzu nerede? 4 mil yukarıda. Eğer adamımız buraya tekneyle geldiyse kanal havuzu bekçisinin onu görmüş olması gerekir değil mi? Elbette, müfettiş de onunla aynı kanadaydı. Blocks onunla bir konuşsak iyi olacak dedi, bisikletine döndü. Harris 4 mil daha mı gideceğiz diye yakındı. Blocks pazar yemeklerinde aldığın kiloları verirsin işte, fena mı diye güldü. 4 millik kanal yolu tekerlekler için değil de hayvanlar için yapıldığından kanal havuzuna ancak 1 saatte vardılar. Kanal bekçisi evinin önünde oturmuş piposunu tüttürerek öğleden sonra güneşinin tadını çıkarıyordu. Orta yaşlı, pek konuşkan olmayan ağır kanlı biriydi. İki bisikletliye şaşkın şaşkın baktı. Harris soluk soluğa olduğundan Blocks konuştu. Biz polisiz. Bekçi öyle mi dedi. Ne var, ne oldu? Ateşin karşısında kalmış bir kedi kadar ürkmüştü. Blocks D. Nadel'in resmini cüzdanından çıkartarak adama uzattı. Bu adamı hiç gördünüz mü? Bekçi fotoğrafı kucağına koyarak piposunu kibritle yeniden yaktı. Sonra resmi bir süre inceleyip geri uzattı. Evet dedi Harris. Bekçi başını ağır ağır salladı. Dün bu saatlerde buradaydı. Bizimle çay içti. İyi bir insana benziyordu. Ne yaptı? Karartma sırasında lamba mı yaktı? Durum ortaya çıkıyor dedi Blocks. Harris yüksek sesle düşündü. Demek tekneyi buradan aşağı doğru götürüyor, demirliyor, karanlık çökünce de yasaklanmış bölgeye giriyor. Havuz bekçisi duymasın diye alçak sesle konuşuyordu. Geri döndüğünde de karşısında bölge muhafızlarından adamları buluyor. Onları haklayıp demir yolu köprüsüne gidiyor. Acaba oradan bir trene mi bindi dersin? Blocks bekçi, birkaç mil aşağıdaki demir yolu nereye gidiyor? Londra'ya. Tüü, Tanrı cezasını versin. Blocks gece yarısı Whitehall'daki Savaş Bakanlığı'na girdi. Godlimon'la Parkin onu bekliyorlardı. Ta kendisi diyerek her şeyi anlattı. Parkin heyecanlanmıştı ama Godlimon sinirliydi. Demek Londra'ya geri döndü ha. Şimdi samanlıkta iğne arayacağız. Masasının üstünde kibritlerle şekiller oluşturuyordu. Biliyor musun, şu fotoğrafa baktığımda Tanrı'nın cezası herifi daha önce gördüğüm duygusuna kapılıyorum. Öyleyse düşün dedi, nerede görmüş olabilirsin? Godlim'in başını çaresizlikle salladı. Bir kez görmüş olmalıyım. İlginç bir yerde sanırım. Bir konferans salonunda ya da bir kokteyl partide gördüğüm bir yüze benziyor. Zaten anımsasam bile bunun şimdi bize yararı dokunacağını sanmıyorum. Park'ın o bölgede ne var diye söze karıştı. Bilmiyorum dedi Godlim'in, herhalde önemli bir şey. Bir sessizlik oldu. Park'ın Godlim'in kibritlerinden biriyle sigarasını yaktı. Blocks başını kaldırarak fotoğrafın milyonlarca kopyasını çıkarabiliriz dedi. Polislere, bekçilere, muhafız birliği üyelerine, tren havallarına dağıtır, duvarlara asar, gazetelere verebiliriz. Çok tehlikeli olur dedi Godlim'in. Ya gördüklerini, öğrendiklerini Hamburg'a bildirmişse? Eğer ortalığı velveleye verirsek Almanlar elde ettikleri bilginin doğruluğuna kesinlikle inanırlar. Dinadel'in durumunu sağlamlaştırmış oluruz. Ama bir şey yapmalıyız. Elbette, resmi polislere dağıtacağız, eşkalini basına bildiririz. Adamın yalnızca bir katil olduğunu söyleriz. Highgate ve Stockwell'de işlediği cinayetleri anlatırız. Güvendiğimiz için tehlikeli olduğuna hiç değinmeyiz. Park'ın demek istiyorsun ki dedi, bir elimiz arkamıza bağlı olarak dövüşeceğiz. Hiç olmazsa şimdilik. Blocks, ben Scotland Yard'ı harekete geçireyim dedi, telefona uzandı. Godlim'in saatine baktı. Bu gece yapabileceğimiz başka bir şey yok. Ama canım eve gitmek de istemiyor. Uyuyamayacağımı biliyorum. Park'ın ayağa kalktı. O halde ben bir çaydanlık bulup çay yapayım. Odadan dışarı çıktı.